Ayrım 15. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı, sayfa 150. Miraç hakkındaki ihtilaflar. Miracın ne zaman vuku bulduğu ihtilaflıdır. Bazıları hicretten 3, bazıları 1 veya 1,5 yıl önce vuku bulduğunu söylerler. Miracın mahallinde, yani neredeyken vuku bulduğunda da ihtilaf edilmiştir. Bazıları evindeyken, bazıları Mescid-i Şerif'teyken veya Ümmühani'nin evindeyken vaki olduğunu anlatırlar. Ruhla veya cesetle mi vuku bulduğu, uyanıkken veya uyku halindeyken mi olduğu ayrıca ihtilaf mevzu olmuştur. Hatta bazıları Miraç'ın birkaç defa vukuunu kabul ederler. İsra ve Miraç'ın ayrı olduğunu söylerler. Bu muazzam hadise hakkındaki ihtilafların menşei şudur. İsra veya Miraç dediğimiz bu esrarengiz hadise, Müslümanların sayıca az ve dağınık oldukları bir sırada vuku bulmuştu. Diğer taraftan bu hadisenin ravileri onun vuku zamanında ya henüz doğmamışlar yahut da küçük yaştaydılar. Sonra bu hadise Mekke'de vuku bulmuştu. Medineli olan raviler bunu hicretten sonra başkalarından dinlemişlerdir. Bu gibi sebeplerle hadisenin tafsilatı hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Fakat esasta birleşmektedirler. Umumun kabul ettiğine göre Miraç, hicretten önce Recep ayının 27. Cuma günü gecesi vuku bulmuştur. Miraç'ın ruhen vukuuna kail olanlar azlıktadır. Bunların başında Hazreti Ayşe gelmektedir. Bu hususta şöyle demektedir. Resul-i Ekrem'in cismi yerinden kalkmadı, fakat ruhu ile semaya, yüceliklere çıktı. Hazreti Muaviye'ye Hazreti Peygamber'in miracı soruldukça o Allah tarafından bir sadık rüya olduğunu söylerdi. Nasıl ki İsra suresinde Miraç'tan bahsolunurken sana gösterdiğimiz o rüyayı insanlar için bir imtihan kıldık buyurulmuştur. Bununla beraber rüyanın rüyet manasına da olabileceği uzak tutulmamalıdır. Bazıları Mekke'den Kudüs'e kadar olan İsra cisim iledir. Oradan ötesi göklere çıkması yalnız ruh iledir derler. Bazıları göklere cesedi latif ile çıktığını söylerler. Ekseriyet ise bütün miracın cisim ile vuku bulduğuna kaildirler. Bu hususta münakaşalar pek uzundur. Muhaddislerin, mütekellimlerin, mutasavvifenin görüşleri birbirinden ayrıdır. Bu hususta ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır. Miracın aslında ve vukuunda ittifak ettikten sonra sureti vukuunda ihtilafa düşmüşlerdir. Bu ihtilafların başlıca sebebi bu hadisenin esrarengizliği ve azametidir. Miraç bizim beşeri idrakimizin fevkinde bir hadisedir. Bunda zaman ve mekan kaydı ortadan silinmekte, yer gök birleşmektedir. Maddiyat kanunları, unsurlar, kaideleri üstünde hakim olan Allah'ın irade-i mutlakası bu kainatta dilediği gibi tasarruf eder. Habibi Ekrem'ini de huzur-i izzete davet ederek lahut aleminde seyr ile nice acayip ve garaibi müşahede ettirmişti. Ol seyirde mavera göründü, ta sidre-i münteha göründü. Ol neydi, ne oldu bilmem, lebriz idi ol, ne doldu bilmem. Dede Galip. Bu hadisenin tafsilatı hadis kitaplarında muhtelif ibarelerle anlatılmaktadır. Miraç'ın başlangıcında Şerh-i Sadır, göğüs açma hadisesi vuku bulmuştur. Buhari ile Müslim'in Ashab-ı Kiram'dan Ebu Zer'den naklettiklerine göre, Hazreti Peygamber Mekke'de, hanesinde, bazı rivayetlerde amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühani'nin evindeyken veya Harem-i Şerif'te bulunurken, Cebrail bir kısım meleklerle birlikte gelerek Hazreti Peygamber'in göğsünü açmışlar, içini zemzem ile yıkayarak sonra hikmet ve iman nuru doldurmuşlardır. Bundan sonra melekler bir nurani mevkif halinde Hazreti Muhammed'i alıp göklere götürmüşlerdir. İslam tarihinde Şerh-i Sadır ve göğüs açma denilen hadise budur ve bunun vuku muhakkaktır. Ancak ne zaman ve nasıl vuku bulduğunda ihtilaf vardır. Bazıları bunun süt annesi Halime yanındayken çocukluğunda vukuunu söylerler. Bazıları ise bir defa Halime nezdinde, bir defa da Miraç'ta olmak üzere iki defa vukuuna kaildirler. Buna şakk-ı sadır demek ise yanlıştır. İnşirah suresinde beyan olunduğu üzere Şerh-i Sadır'dan maksat göğsün açılarak beşeri kusurlardan, insanın sırtını ezen günahlardan temizlenmesidir. Şah Veliyullah, Hüccetullahi Baliha adlı eserinde şöyle demektedir. Şerh-i Sadır'dan, göğsün açılmasından ve imanla doldurulmasından maksat, Hz. Muhammed'in ruhunda meleklik ruhunun her şeye galebe çalması, tabiat alevlerinin sönmesi, tabiatın kutsiyet aleminin ilhamlarına tabi olmasıdır. Taberi tefsirinde müteaddit ashabtan şunu nakleder. Bir gün Hz. Peygamber'e bir sual soruldu. Ya Resulullah, Şerh-i Sadır nasıl oldu? Peygamberimiz de şu cevabı verdi. İnsanın kalbine öyle bir nur gelir ki, o nur kalbini açar. Ashab yine sordular. Bunun alameti nedir ya Resulullah? Resul-i Ekrem şöyle cevap verdi. Onun alameti, insanın şu aldatıcı dünyanın gösterişine kapılmayarak cavidani hayatı özlemesi, ölümden evvel ölüme hazırlanmasıdır. Şerh-i Sadr'dan sonra Hz. Peygamber'in miraca çıktığına göre bu o muazzam ve lahuti hadiseye hazırlıktır. Şerh-i Sadr'dan sonra Cebrail, Hz. Muhammed'i Burak'a bindirerek Mescid-i Aksa'ya gelmişlerdir. Oradan göklere çıkmışlardır. Ebu Zer rivayetine şöyle devam etmektedir. Cebrail ile Peygamber göklere çıkarken birinci semaya vardıklarında Cebrail, "Açınız," dedi. İçeriden bir ses, "Sen kimsin?" diye sordu. "Yanında kimse var mı?" "Muhammed var." "Muhammed gönderildi mi?" "Evet, gönderildi." Bu suretle birinci semaya varmışlardı. Orada sağında ve solunda birçok gölgeler duran bir adam gördü. Bu adam sağına baktıkça gülümsüyor, soluna baktıkça ağlıyor. Peygamberi görünce, "Merhaba Salih Peygamber, hoş geldin Salih evlat," dedi. Hazreti Peygamber Cebrail'e bunun kim olduğunu sordu. Cebrail de onun Hazreti Adem olduğunu haber verdi. Etrafındaki gölgeler de Hazreti Adem'in zürriyetiydi. Sağındakiler fazilet sahibi olanlar ve cennete liyakat kazananlardı. Soldakilerse cehenneme girecek olanlardı. Onun için Hz. Adem sağına bakınca gülüyor, soluna bakınca ağlıyordu. Hz. Cebrail'in rehberliğinde Hz. Muhammed semavatta yoluna devam etti. İkinci semaya vardılar. Orada da aynı sualler soruldu ve aynı cevaplar verildi. Böylece her semada bir peygambere tesadüf ederek 8. semaya vardılar. Orada Hz. İbrahim'e mülaki oldular. Burayı da geçip daha ileri doğru ilerlediler. Nice perdeleri aşarak huzur-u izzete vardılar. Burada Resul-i Ekrem, Cenab-ı Hak'tan arada melek vasıta olmaksızın bizzat doğrudan doğruya vahiy telakki etmiş ve 5 vakit namaz burada farz kılınmıştır. Akılların durduğu son had olan Sidre-i Münteha'ya varmış, orada Cebrail onu alıp cenneti seyrettirmiştir. Muteber hadis kitaplarında diğer rivayetlerin hülasası da şöyledir. Resul-i Ekrem, Cebrail'in getirdiği Burak'a binerek Kudüs'e gelmiştir. Mescid-i Aksa'da namaz kılmıştır. Mescid-i Aksa'dan çıktıktan sonra Cebrail ona biri süt, diğeri şarap dolu iki kadeh sunmuştur. O, sütle dolu olan kadehi almıştır. Cebrail, "Ya Muhammed, fıtratı intihab ettin. Öteki kadehi almış olsaydın, ümmetin dalalete uğrardı," dedi. Bunu mütakip göklere yükseldiler. Birinci semaya vardıklarında Cebrail kendini tanıttı ve semaya girdiler. Orada Hazreti Adem'e mülaki oldu. İkinci semada Yahya ve İsa'ya, üçüncü semada Yusuf'a, dördüncü semada İdris'e, beşinci semada Harun'a tesadüf etti. Bunların hepsi onu sevinerek karşıladılar ve "Merhaba Salih Peygamber ve Salih kardeş," diyerek istikbal ettiler. Altıncı semada Hazreti Musa'yı gördü. Yedinci semada Hz. İbrahim'i gördü. İbrahim sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış duruyordu. Her gün buraya 70.000 melek giriyordu. Bundan sonra Resul-i Ekrem'e cennet gösterilmiştir. Oradan Sidretül Münteha'ya vardı. Burası ilahi nurlar ile aydınlanmıştı. Rengarenk nurlar her tarafı kaplamış, her taraf nur içinde ışıldıyordu. Burada Cibril'i heyeti asliyesi ile gördü. Burada şahidi Mestur-i Ezel esrar perdesini kaldırdı, kulu Muhammed'e ne vahyettiyse etti. Bu makamda kendisine 3 atiye verildi. 1. Bakara suresinin sonu. 2. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi. 3. Miraç hibesi olan 5 vakit namaz. Sidretül Münteha. Semaları, cennetleri kucaklayan ulu varlık ağacıdır. peygamberlerin ve meleklerin erebildikleri ilmin müntehasıdır. Sidre arş-ı âlânın altındadır. Ondan ilerisine ne bir melek ne bir peygamber yaklaşamaz. İlerisi gayb âlemidir. Allah'tan başka kimsenin ilmi oraya dahil olamaz. Miraç, beşeri idrakin üstünde bir hadisedir. Lisanın anlatamayacağı, aklın kavrayamayacağı nice şeyler Hz. Muhammed'in müşahedesine arz olunmuştur. Necm suresindeki şu ayetleri Miraç'taki esrarengiz müşahedatı anlatmaktadır. O Muhammed nefsinin arzusuna göre söz söylemez. Onun sözü ona ilka olunan vahidir. Bunu ona kuvvası şiddetli olan Cebrail öğretti ki o kemal istikamet sahibidir. O en yüksek bir ufuktaydı. Sonra o daha yaklaştı ve tevazu gösterdi. Arada yakınlık iki yay miktarıydı. Belki daha azdı. Allah ne vahyettiyse Cebrail onu kulu Muhammed'e eriştirdi. Peygamberin gözüyle gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Siz onun görüp bildiği şeyde onunla mücadele mi edersiniz? Peygamber onu bir kere daha Sidretül Münteha'da görmüştü. Cenneti Mevva da onun yanındadır. O zaman Sidre'yi neler sarmıştı neler. Fakat peygamberin gözü bir tarafa kaymamış, sağa sola dönmemiş ve Allah'ın en büyük kudret ve alametlerini görmüştü. Bu mazhariyet ancak Hz. Muhammed'e nasip olmuştur. Mekkeli Araplar Miraç'taki yüksek hakikatleri anlayacak seviyede değildiler. Bundan dolayı Miraç hadisesi kendilerine anlatılınca inanmadılar. Maddiyat sahasına saplanıp kaldıklarından böyle şey olur mu dediler. Görüşleri kısa, akılları mahdut idi ki böyle söylüyorlardı. Her şeyi kendi dar kafalarıyla ölçüyorlardı. Kainatta neler olduğundan, Allah'ın kudretinin vüsatinden behreleri yoktu. Her yeni şeye karşı gelen cahil ve avam tabakasının seviyesinden yükselmiş değillerdi. Kervanların bir ayda gidip bir ayda döndükleri mesafeyi Muhammed bir gecede nasıl alabilecek dediler. Halbuki böyle bir şey ortaya atmak manasızlıktı. Hz. Muhammed Miraç'ta Burak'a binmişti. Burak Berk'ten alınmadır. Berk şimşek demekti. Miraç'ta şimşek sureti vardı. Miraç cesetle de olsa o nurani cesede hangi cisim mani olabilecek, hangi mesafe uzun gelecek? Onda mesafe kaydı ortadan kalkmıştır. Hoşa ki binüp Burak'a, hoş hal, buldun deracatı izü ikbal, bastın ayağın bu çartaka, çıktın deracatı nüh revaka. Fuzuli. Burada hayretle karşılanacak cihet, Hz. Muhammed'in miracı değil, müşriklerin onu inkar etmeleridir. Varlığı, yalnız bu maddi aleme mıhlayıp çakmak istemek ne kısa görüştür. Sayısız alemleri ve bu uçsuz bucaksız fezaları, hülasa akıllara hayret verecek bu kainatı, dar tabiat ve zerre hududu içinde sıkıştırmak, bilgisizlikten başka neyle izah olunabilir? O zamanın müşrikleri bulundukları geri seviye icabı bunu kavrayamazlar. Fakat bu nur ve sürat asrında miracı inkar mazur görülemez. Fikir ve izan sahibi olanlar miraç karşısında hiç tereddüt etmediler ve onu tasdik ettiler. Hz. Ebu Bekir'e Muhammed'in miraca çıktığını anlattığını söylediler. O da eğer o bunu söylüyorsa doğrudur dedi ve ilave etti. Ben onu bundan daha mühiminde tasdik ediyorum. Akşam sabah kendisine Allah'ın vahyi geldiğini haber veriyor. Ben de inanıyorum. Bunu da tasdik ederim dedi. Ve kalkıp Mescid-i Haram'a gitti. Orada peygamberi dinledikten sonra ondan duyduklarını doğrudur diyerek tasdik etti ve bundan sonra kendisine tasdik edici manasına Sıddık unvanı verildi. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Miraç'tan bahsolunmaktadır. Ekseriyetle müfessirler İsra suresinin başındaki ayetlerin Miraç'a ait olduğunu söylemekle iktifa ederler. Halbuki Miraç gibi muazzam bir hadisenin unvanını taşıyan bu müstakil sure baştan sona kadar Miraç ile alakalıdır. Baştan sona Miraç etrafındaki hadiseleri anlatır. Evvela sureye şöyle toplu bakalım. 1. Bu surede peygamberimiz iki kıblenin peygamberi olarak vasıflandırılıyor. Hakikaten Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa, Miraç'ta onun namazgahıdır. 2. Kudüs'ün varisi ve bekçisi mesabesinde olan Yahudilerin oraya olan velayetleri nihayet buluyor ve bu İsmail'in oğullarına geçiyor. 3. Kureyş'e şimdiye kadar tatlı dille yapılan vaaz ve nasihat devrinin sona ermek üzere olup kendilerine azap gelmenin yaklaştığı Hz. Muhammed'in aralarından hicret etmek üzere olduğu haber veriliyor. 4. Diğer peygamberler nasıl ki din yolunda hicret ettilerse Hz. Muhammed'in hicretine de müsaade olunuyor ve ondan sonra asilerin başlarına gelecek azap haber veriliyor. 5. Miraç'taki teşriler ve 5 vakit namaz beyan olunuyor. 6. Peygamberlik, Kur'an, mucizeler hakkındaki itirazlara cevap veriliyor. 7. Hz. Musa'nın hayatındaki olaylarla mukayese olunuyor. Bütün bunlar Miraç ile alakalıdır ve onun için bu sure İsra adını taşımaktadır. 1. Hz. İbrahim, Cenab-ı Hakk'ın mübarek kıldığı, bereket ihsan ettiği bir peygamberdi. Allah onun zürriyetine arz-ı mukaddesi ihsan etmişti. Arz-ı mukaddesin hududu Hz. İbrahim'e rüyasında gösterilmişti. Arz-ı mukaddeste iki mukaddes şehir vardı, Mekke ve Kudüs. Mekke, İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'e, Kudüs, oğlu Hz. İshak'a verildi. Böylelikle İsmail'in sülalesi Mekke'nin, İsrailoğulları da Kudüs'ün muhafızı oldular. Hz. Muhammed hem Mekke'yi ve hem Kudüs'ü kıble edinip, Miraç'ta her ikisinde namaz kılması, her iki mukaddes makamın bereketini kendisinde toplaması demektir. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülerek orada bütün peygamberlere imam olması böyle yüksek bir mana taşır. 2. Yine İsra suresindeki ayetler bize Beni İsrail'in Kudüs'teki velayetinin sona erip başkalarına geçeceğini haber veriyor. Çünkü Allah onları Kudüs'e bu arz-ı mukaddese varis kılarken bir takım şartlar beyan etmişti. Allah'tan gayri bir mabuda tapmayacaklar, putlara secde etmeyeceklerdi. Bunlara riayet etmezlerse bu şereften mahrum kalacaklar ve zelil olacaklardı. İsrailoğulları buna riayet etmediklerinden Hz. Davud ve Hz. Süleyman'dan sonra düşmüşler. Buhtu Nassar onların memleketlerini istila ve tahrip etmiş, kendilerini esir ve nefyeylemişti. İsrailoğulları bu felakete düşünce akılları başına gelmiş, Allah'a yalvarmışlar, nedamet gözyaşları dökmüşlerdi. Bunun üzerine affolunarak tekrar mukaddes Kudüs'e kavuşmuşlar, Süleyman'ın mabedini ihya etmişlerdi. Fakat sonradan yine dalalete düşmüşler, bu defa da Romalıların eline esir düşerek onların boyunduruğu altına girmişlerdir. İşte İsrailoğulları böyle iki defa mağlubiyete mahkum olmuşlardı. Şimdi Allah'a dönmeleri ve doğru yolu tutmaları için kendilerine yine bir fırsat düşmüştü. Eğer Hz. Muhammed'e iman ederlerse, onun getirdiği hak dine uyarlarsa Allah'ın rahmetine nail olacaklardı. İşte İsra suresinde Hz. Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirilerek İsrailoğullarının atası Hz. İbrahim'in bu iki mukaddes şehrine işaret edildikten sonra İsrailoğullarının ahvali şöyle anlatılıyor. İsra suresi ayet 2-3. Biz Musa'ya dahi kitap verdik ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık. Ta ki benden başkasını vekil ittihaz etmeyeler. Bunlar Nuh'la gemide taşıdığımız zürriyetindendi. Ve Nuh Allah'ın çok şükredici bir kuluydu. Biz İsrailoğullarına Tevrat'ta hükmümüzü bildirdik. Siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız, müthiş bir serkeşlik göstereceksiniz. Birinci fesadın vadesi geldiğinde şiddetli bir satvet sahibi kullarımızı üzerinize göndeririz. Onlar sizin yurtlarınızı boydan boya çiğnerler. Bu herhalde yerine gelecek bir vaatti. Sonra bunlara karşı gelmek kuvvetini size verdik. Size mal ve evlat ile imdad ettik ve sizi sayı ile çok üstün kıldık. Şayet iyilik ederseniz kendi nefsiniz için edersiniz. Fenalık ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. İkinci fesadın vadesi gelince sizin yüzünüz karası olsun diye düşmanlar gönderdik. Mescide ilk defa girdikleri gibi girip tahrip ettiler. Ellerine ne geçirdilerse mahv ve helak kıldılar. Tövbe ederseniz olabilir ki Rabbiniz size acır. Şayet siz tekrar isyana dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi inanmayanlar için zindan yaptık. Hakikaten Hz. Muhammed'in bisetiyle Yahudilere büyük bir tövbe ve nedamet fırsatı verilmişti. Ona iman ediverileceklerdi. Fakat bu fırsatı kaçırdılar. Hatta bazı Arap reisleri Yahudilerin kendilerinden önce Hazreti Muhammed'in etrafında toplanmalarından endişe etmişlerdi. Fakat Yahudiler bunu elden kaçırdılar ve neticede yine haybet ve hüsrana uğradılar. Medine'den, Hayber'den ve diğer yerlerden İslamiyet'e karşı durmak için kalkan başlar ezildi ve perişan oldular. 3. Miraç hadisesi müşriklere karşı son bir ihtar manası taşımaktadır. Artık müşriklerin hücumlarına karşı vaaz ve nasihatle mukabele devri geçiyordu. Hicrete müsaade olunuyordu. Öyleyse aradaki vaziyet değişecekti. Hidayet rehberi olan Kur'an'a inanmayan müşriklerin akıbeti kötüydü. Onun için İsra suresi bunları da şöyle anlatır. Muhakkak bu Kur'an en doğruya hidayet eder. İyi işler işleyen müminlere büyük mükafata nail olacaklarını müjdeler. Ve onlar ki ahirete inanmazlar, onlara elim bir azap hazırladık. İnsan da şerri öyle davet ediyor ki hayra dua eder gibi istiyor. İnsan daima acelecidir. Biz gece ve gündüzü iki ayet nişan kıldık. Gece nişanını sükunet için ışıksız, gündüz alametini de ışıklı kıldık. Ta ki Rabbinizin fazlından verdiklerini arayasınız, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz ve biz her şeyi açıktan açığa tafsil ettik. Her kişinin amelini boynuna doladık. Kıyamet günü ona kitabını, amel defterini çıkaracağız. Onu önüne açılmış bulacak. Kendi kitabını oku. Bugün kendini hesaba çekmeye nefsin sana kafidir diyeceğiz. Kim doğru yolda giderse kendi nefsi için hidayette gider. Kim saparsa kendi zararına sapar. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenip vebalini üstüne alamaz. Biz peygamber göndermedikçe kimseyi azaba düçar etmeyiz. Biz bir beldeyi helake maruz bırakmak istediğimiz zaman oranın refah ve nimet içinde yüzenlerine emrimizi göndeririz. Onlar da fıska dalarlar, azabı hak ederler. Biz de onu alt üst ederiz. Nuh'tan sonra nice nesilleri helak etmişizdir. Rabbin kullarının günahlarına agah olması, onları görmesi el verir. Her kim bu şimdiki hayatı isterse, dilediğimize istediğimiz kadar çabucak veririz. Sonra o cehenneme yaslanacaktır. Oraya hakir ve zelil olarak girer. Her kim mümin olduğu halde ahireti ister ve ona nasıl lazımsa öylece çalışırsa, onun ve emsalinin sa'yı meşgul ve makbul olur. Biz cümlesine, onlara da, bunlara da Rabbinin atasından yardım ederiz. Rabbinin atası yasak değildir. Bak, onların içinden bazısını diğer bazısına nasıl tafdil ettik. Muhakkak ahiret ise dereceler itibarıyla daha büyük, fazilet itibarıyla daha yüksektir. İsra suresi ayet 9-21. Miraç'ta teşri kılınan hükümler. Miraç'taki ahkam pek yücedir. O makamdaki ilahi tebligat İslam dininin mihverini teşkil eder. İsra suresindeki o ayetlerin meali şöyledir. Rabbin ferman buyurdu ki, ondan başkasına asla tapmayın. Ana ve babanıza iyilik edin. Onlardan biri yahut her ikisi kocayarak ihtiyarlık çağlarında senin eline baktıkları sırada sakın onlara of bıktım, usandım deme. Onları azarlama, onlara tatlı söz söyle. Onlara merhametinden tevazu kanatlarını yerlere kadar indirerek Ya Rabbi de. Onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur, acı. Rabbiniz sizin elinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi ve salih kimselerseniz, Allah da günahtan dönüp tevbe edenleri yargılayıcıdır. Hısımlara, yoksullara, yolculara haklarını ver ama malını israf ile saçıp savurma. Zira israf eden şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Rabbinden umduğun bir rahmeti dileyerek beklerken onlardan yüz çevirecek olursan tatlı bir söz söyleyerek gönüllerini al. Elini boynuna bağlıymış gibi kısıp sıkma, büsbütün de açma. Yoksa ya cimri diye lev olunursun veya elin boşalır pişman olursun. Rabbin dilediklerinin rızkını genişletir de darlaştırır da. Çünkü o kullarının her halinden haberdardır, onları görücüdür. Evlatlarınızı fukaralık korkusuyla sakın öldürmeyin. Biz onlara da size de rızıklarınızı veririz. Onları öldürmek hakikaten büyük bir suçtur. Zinaya katiyen yaklaşmayın. Zira o fuhuştur ve pek kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Meğer ki hak ile ola. Her kim nahak yere öldürülürse onun velisine salahiyet verdik. O da katilde haddi tecavüz etmesin. Çünkü o bir kere yardıma ermiştir. Öksüzün erginlik çağına varıncaya kadar malına el sürmeyin. Meğer ki en iyi veçile ola. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Zira sözden ve ahitten mesulsünüz. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Akıbeti daha iyidir. Bilmediğin bir şeyin peşine düşme. Ardı sıra gitme. Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi ondan mesuldür. Yeryüzünde azamet taslayarak kurumla yürüme. Çünkü sen yeri yaramazsın. Uzanan yüksek dağlara eremezsin. Bütün bunların fena ciheti, kötüsü Rabbin nezdinde istenmeyen kerih şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber bir tanrı edinme, yoksa yerinerek, kovularak cehenneme atılırsın. İsra Suresi ayet 23-39. Cenab-ı Hak İsra Suresi'nde bu emirleri tebliğ ettikten sonra bu ayetlerin sonunu şöyle bitiriyor. İşte bunlar hep Rabbinin sana vahyettiği hikmettir. Miraç'ın ruhi ahvalini oradaki müşahedeleri anlatırken Necm Suresi'nde kuluna neler vahyetti, neler buyurmuştu. İşte İsra Suresi'ndeki bu ayetler yine Miraç'tan bahseden Necm Suresi'nde beyan olunan o vahyolunanlar cümlesindendir. Bu iki suredeki ayetler birbirine böylece bağlanır. Bu ayetlerdeki tebligatı 12 düstur halinde toplayabiliriz ki bunlar bütün ahlak ve fazilet kaidelerini ihtiva etmektedir. Fertlerin ve cemiyetlerin salah ve felahı bunlara bağlıdır. Bu düsturları şöyle bir sıralayalım. 1. Allah'a hiçbir suretle şirk koşmamak. İslam akidesinin esası budur. İslamiyet tevhid dinidir. Bir Allah'a inanıp yalnız ona ibadet ve kulluk etmek, işte kulun ilk işi budur. Bundan ötesi dalalettir. İtikat bozukluğudur. İtikadı bozuk olan fert ve cemiyetlerden hayır yoktur. 2. Ebeveyne hürmet ve itaat insanın vazifelerinin başında gelir. İhtiyarlık çağlarında onlara bakmak, onları incitmemek lazımdır. Onlar bizi büyütürken neler çekmişlerdir, onları düşünerek ebeveynini el üstünde tutmak, himaye altına almak evlatlık borcudur. 3. Hısım ve akrabaya, fakir ve yoksullara, yolculara, gurbette kalmış kimsesizlere haklarını vermek, onlara maddi yardımda bulunmak lazımdır. Bu cemiyetin borcudur. Bunu ihmal etmek en büyük günahtır. Adaletten ayrılmak demektir. 4. İsraf etmemek, malını lüzumsuz yere harcayıp savurmamak lazımdır. Çünkü mal ihtiyacı karşılamak içindir. Lüzumu olmayan yere sarf olunan mal boş yere gidiyor demektir. İşte israf budur. İsraf yapan kimse bir ihtiyacı karşılamak için verilen malı lüzumsuz yere harcamakla karşılanması lazım gelen bir ihtiyacı açıkta bırakıyor demektir ki bu başkasının hakkına tecavüz sayılır. O mal ile bir muhtacın ihtiyacı giderilecekti. İsraf yapan kimse onu lüzumsuz yere vermekle o muhtaçların hakkını yedi. En büyük haksızlığı yaptı demektir. Onun için israf yapanlar şeytanların kardeşi oluyor. Onun için bu gibiler Rabbine nankörlük yapan şeytanla bir tutuluyor. İsraf haram olduğu gibi fazla cimrilik yapıp kimseye bir şey vermemek o da haramdır. İnsan ikisi ortası olmalıdır. Zaten her şeyde itidal lazımdır. Doğru yolu bulup ortadan gitmelidir. 5. Çocuklarınızı öldürmeyin. Araplar bilhassa kız çocuklarına karşı çok vahşice hareket ederler. Onları diri diri gömerlerdi. İslamiyet bu kötü adeti ortadan kaldırmış, şiddetle yasak etmiştir. Evladı yetiştirip büyütmek ana babaya borçtur. Evlada lazım olan terbiye ve tahsili vermelidir. Oğlunu tahsilsiz bırakmak, manevi ölüme mahkum bırakmak demektir ki bu da bir suçtur. 6. Zinaya yaklaşmayınız. Zina aileleri temelinden sarsar. Irz ve namus düşmanlığı cemiyete en büyük zararı getirir. Onun adını dile almak bile insanı tiksindirir, ne kötü yoldur. 7. Nahak yere kimseyi öldürmeyiniz. İnsan kanı dökmek en büyük günahtır. İnsan öldürmek canavarlığın en beteridir. İnsanların medeni seviyesi can emniyetiyle ölçülür. Medeni insan, insanı öldüremez. 8. Yetimlere iyi muamele ediniz. Yetimler cemiyete emanettir. Ana, baba şefkatinden mahrum olan bu biçare masumları korumak lazımdır. Yoksa hamileri yok diye mallarına el uzatmak en büyük vicdansızlıktır. 9. Verilen sözü tutunuz. Ahde vefa lazımdır. Sözünü yerine getirmeyen kimse insandan bile sayılmaz. Sözü doğru olmayanın özü de doğru değil demektir. 10. Ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat edin. Eksik ve noksan tartmayın. Ticaret namusu bununla kaimdir. Hile yapılınca ticaret itibarı kalkar. Terazi başında soymak da bir nevi eşkıyalıktır. Hem alçakçasına. 11. Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşüp körü körüne onu takip etmeyiniz. İnsan akıl ve fikir sahibidir. Görmeden, bilmeden bir şeye saplanmaz. Akıl ve muhakemenin ışığıyla hareket eder. Kör taklitçilik yasaktır. Müslüman ne yaptığını bilerek, anlayarak yapar. Çünkü her işinden mesul olacağını bilir. 12. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyiniz. İnsan kendini bilmelidir. Kibir ve gurur kendini bilmezlerin kârıdır. Servet ve mevki sahibi olmak insanı şaşırtmamalıdır. İnsanlık cevheri içinde yaşamalıdır. Bu 12 emir, Hazreti Musa'nın 10 emrinin tekmil olunmuşudur. Zaten Hazreti Musa 10 emri Cenab-ı Hak'la mülakatta almıştı. Bu bakımdan İsra suresindeki Miraç'la bir müşabehet arz eder ve zaten bu surede Hazreti Musa'nın 10 emrine işaret de vardır. Hazreti Musa'nın 10 emri şunlardır. 1. Benden başka Allah'ınız yoktur. 2. Yalan yere yemin etmeyiniz. 3. Cumartesi gününü hatırlayınız. 4. Anaya babaya hürmet ediniz. 5. Kan dökmeyiniz. 6. Zina etmeyiniz. 7. Hırsızlık etmeyiniz. 8. Komşu aleyhinde yalan yere şehadet etmeyiniz. 9. Komşunuzun zevcesiyle sevişmeyiniz. 10. Komşunuzun malına göz dikmeyiniz. Ümmetleri idare eden muayyen kanunlar vardır. Ruhani alem için peygamberlerin tebliğ ettikleri bu kanunlar da tabiat kanunları gibi bir nizam dairesinde cereyan eder. Peygamberler gönderildikleri ümmetlere Allah'ın emirlerini tebliğ ederler, iman edenler kurtulur, iman etmeyip o peygambere karşı gelenler azaba duçar olurlar. İşte Miraç gecesi Hazreti Muhammed de aynı düsturların tatbik olunacağına dair nezd-i ilahiden talimat aldı. Bu ayetlerde Miraç'a dair şunlar anlatılıyor. Sana demiştik ki Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır. Sana gösterdiğimiz o rüyayı insanlar için bir imtihan yaptık. Kur'an'da melun olan ağaç da öyle. Onları korkutuyoruz. Bu onların taşkınlıklarını artırıyor. Bundan sonra hicretin yaklaştığına işaretler vardır. Onlar seni tacizle az kaldı toprağından çıkaracaklardı. O takdirde onlar da senden sonra yerlerinde pek az bir zaman kalabilirlerdi. Senden önce gönderilen peygamberlerimiz hakkında takip ettiğimiz yol budur. Bu yolumuzda hiç değişiklik göremezsin. Demek Miraç ile hicret arası pek azdı ve demek hicretten sonra müşrikler aradıkları azaba düçar olacaklardı. Miraç hediyesi. 5 vakit namaz Miraç esnasında farz kılınmıştır. İsra suresindeki o ayetler şunlardır. Güneşin zevalinden gece karanlığı basıncaya kadar namazı kıl. Fecir vaktindeki Kur'an, fecir vaktinde okunan Kur'an meşhud olur. Gecenin bir kısmında namaz kıl. Bu sana mahsus bir ibadettir. Ta ki Cenab-ı Hak seni en şanlı makama yükseltsin. Namazın farz olmasıyla hatıra kıble gelir. Kıble Mekke'deki Kabe'dir. Onun için bu münasebetle Mekke'nin fethi müjdelenmiştir. Ya Muhammed de ki, Ya Rab beni gireceğim yere sıdk ile sok. Çıkacağım yerden sıdk ile çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet ihsan et. Ve de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batılın şanı yok olmaktır. Hazreti Peygamber hicret ederken bu ayetin birinci kısmını okumuş, Mekke fetholununca da hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batılın şanı yok olmaktır demişti. İsra suresinde Hazreti Peygamber'in miracından bahsolunurken Hazreti Musa'nın hayatına temas edilmesi de bir takım manalar taşır. Bu iki peygamberin din yolundaki mücadeleleri birçok bakımdan birbirine benzerlik arz eder. Musa, ilk günlerini düşmanları arasında geçirdiği gibi peygamberimiz de müşriklerin arasında yaşamıştır. Firavun ve adamları Musa'ya inanmadıklarından o Mısır'ı terke mecbur kaldığı gibi Hazreti Peygamber de müşrikler kendisine iman etmediklerinden Mekke'den Medine'ye hicret etti. Musa hicretten evvel nasıl 10 emri telakki ettiyse Hazreti Peygamber de hicretten evvel Miraç'ta aynı esasları fazlasıyla vahiy halinde telakki etti. Bunları yukarıda zikretmiş bulunuyoruz. Musa'nın hicretinden sonra Firavun ve adamları nasıl helak olduysa, Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra müşrikler de Bedir'de helak oldular. Hazreti Musa nasıl Arz-ı Kenan'la baba yurduna sahip olduysa, Hazreti Muhammed de Mekke'yi fethetmiştir. Hazreti Musa risalet vazifesiyle giderken, Taha Suresi ayet 25, "Ya Rabbi benim göğsümü aç," demişti. Hazreti Peygamber de Miraç'a çıkacağı zaman şerh-i sadr yapılmış, göğsü açılmış, nur ve hikmet doldurulmuştur. İsra suresinde bunların çoğuna işaret olunmuştur. İsrailoğullarına sor da bak, biz Musa'ya 9 açık ayet vermişizdir. İsra suresi. 15. ayrımın sonu sayfa 163.